Ayrım 32.
Üretim araçlarının toplumsallaştırılmasıyla ve insanın insan tarafından sömürüsünün ortadan kalkmasıyla uzlaşmaz karşıtı olmayan sosyalist üretim ilişkilerinin yeni özgür bir iktisadi temel yasanın ortaya çıkması için koşullar yaratılmış oldu. Bu yasa sosyalist ekonominin gelişim sürecini sömürüsüz ve bunalımsız bir ekonominin amaç ve araçlarını yansıtır. Böyle bir ekonominin yığınların maddi ve kültürel gereksinmelerinin en yüksek ölçüde karşılanmasını sağlamaktan başka amacı olamaz. Ama sosyalizmin bu özgür yasasını incelemeden önce anımsatalım ki, sosyalizme geçiş toplumların temel yasasına, üretim ilişkileriyle üretici güçlerin niteliği arasındaki uygunluk yasasına uygun belirli nesnel koşullar ister. 3. Sosyalizme geçişin nesnel koşulları. Marksizm, sosyalizmi bilimsel olarak tanımlarken, aynı zamanda sosyalist toplumun geliş ve kuruluş koşullarını da tanımlar. Mülkiyet tarzı değişikliği ancak belli nesnel koşullarda olanaklıdır. Üretim ilişkilerinin değişmesinin temeli nedir? Bu temel, bu ilişkilerle üretici güçlerin niteliği arasındaki uygunsuzluk, belli bir anda çıkagelen uygunsuzluktur. O halde sosyalist devrimin amacı öznel bir amaç değildir. Kendi kusurlarını işçi sınıfına yüklemek isteyen burjuvazinin inandırmak istediği gibi, kıskançlık ve açgözlülükle belirlenmiş değildir. Herhangi bir akşam kargaşalık yaratmak isteyen birkaç kışkırtıcı elebaşının eseri de değildir. Sosyalist devrimin görevi, onlara karşı çıkan tek engeli kapitalist üretim ilişkilerini olanaklı olduğu bir sırada uzaklaştırarak üretici güçlerin sınırsız bir şekilde gelişmesine elverişli koşullar yaratmaktır. Gerçekte üretici güçleri bizzat kapitalizmin kendisiyle çelişik bir duruma gelinceye kadar geliştirerek sosyalist devrimin nesnel temelini sağlayan kapitalizmdir. Kapitalist özel mülkiyetin, kapitalist sömürünün ortadan kaldırılması, aynı zamanda hem olanaklı hem de zorunlu olduğu bir anda yeni üretim ilişkileriyle üretici güçlerin niteliği arasında uygunluğun kurulup yerleşmesine olanak sağlar. Buna göre belli bir tarihsel çağa bağlı nesnel koşullar olmaksızın sosyalizm olmaz. Sanayisi az gelişmiş bir ülkede, örneğin Çin'de iktidardaki proletarya büyük bir ulusal sanayi yaratmadan önce sosyalizmi kurmayı düşünemez. Ve bir zaman için kapitalist üretim tarzı ekonominin bir kesiminde varlığını sürdürür. Başka bir deyişle iktisat yasalarını bozmak, hükümsüz kılmak hiç kimsenin elinde değildir. İnsanların sınıf çıkarlarının yön verdiği iradeleri ancak nesnel yasalara dayandığı takdirde etkilidir. İnsan iradesinin, doğanın ve iktisatın yasaları bilgisinin dışında işlediğine ve her şeye kadir olduğuna inanan iradecilik yanlış bir felsefedir. Sosyalizmin kuruluşundan söz ederken Stalin, bunun Sovyetler iktidarı için güç ve karmaşık bir görev olduğunu, bununla birlikte Sovyet iktidarının bunu başardığını anımsatıyor. Sovyet iktidarı bu başarıyı, sözüm ona var olan ekonomik yasaları yok ettiğinden ve yenilerini oluşturduğundan değil, yalnızca üretim ilişkileriyle üretici güçlerin niteliği arasındaki zorunlu uygunluk ekonomik yasasına dayandığı için başarmıştır. Bu yasa olmadan ve ona dayanmadan Sovyet iktidarı bu görevi başarıya ulaştıramazdı. Ve gene Stalin, sınıf çıkarının bu yasanın uygulanışını yürüttüğünü belirtiyor. İşçi sınıfı, üretim ilişkileriyle üretici güçlerin niteliği arasındaki zorunlu uygunluk yasasını kullanmış, burjuva üretim ilişkileri devirmiş, yeni sosyalist üretim ilişkileri kurmuş ve onları üretici güçlerin niteliğiyle uyuşur hale sokmuştur. Bunu kendi özel yetileri gereğince değil, bunda büyük çıkarı olduğu için yapabilmiştir. 4. Sosyalizmin temel yasası. Bununla birlikte sosyalist devrim, kapitalist toplumdan devraldığı üretici güçlerden en iyi şekilde yararlanmakla yetinemez. Üretici güçlerin kapitalizmle ne kadar gelişmiş olursa olsunlar, sosyalist bir toplumun gereksinmelerini karşılayamayacaklarını hesaba katmak gerekir. Birincisi, kapitalizm son evresinde teknik bakımdan daha ilerlemiş olsa bile, üretici güçleri tahrip ettiği için, İkincisi, kapitalizmde üretici güçlerin gelişimi tamamıyla anarşik olduğu için, üçüncüsü, kapitalizmde yığınların tüketimi çok düşük olduğu ve yalnız ufak bir sömürücü tabaka iyi yaşamak olanağına sahip bulunduğu için. Teknik bakımdan en gelişmiş kapitalist toplumun tükettiği ürünlerin miktarı, demek ki sosyalist toplumun fazlasıyla tatmin etmeyi öngördüğü yığınların gerçek gereksinimleri ölçüsünde değildir. Sosyalizm, yoksulluğun genelleştirilmesi değil, bolluğun genelleştirilmesidir. O halde kapitalizmde hayal edilemeyecek, hızlı, büyük bir üretim artışı olmadan sosyalizm olamaz. Bu nesnel bir zorunluluktur. Ama büyük miktarda tüketim maddeleri üretebilmek ve bunların hacmini durmadan arttırabilmek için ilkin yeterli miktarda üretim araçları, özellikle üretim aletleri üretmek, bunların yerine yenilerinin konmasını ve arttırılmasını sağlamak gerekir. Bunun içindir ki üretimin yükselişi zorunlu olarak üretim araçları üretiminin artmasıyla başlamalıdır. Bunun anlamı şudur ki sosyalizmin nesnel koşullarından biri, örneğin tarıma çok sayıda traktör sağlayabilecek büyük bir ağır sanayinin yaratılması ve geliştirilmesidir. Üretici güçlerin coşkunca atılımı, yalnızca özel sermayenin ortadan kalkışının olanaklı kılacağı bir olay değildir. Görüyoruz ki aynı zamanda yeni sosyalist üretim ilişkilerinin nesnel bir gereğidir. Bu şu demektir. Yeni üretim ilişkileri, üretici güçlerin gelişmesini azami ölçüde hızlandıran başlıca güç haline gelmişlerdir. Sosyalist devrimden önce üretici güçler, üretim ilişkilerinin değişmesini zorunlu kılar, sosyalist devrimden sonra yeni üretim ilişkileri, üretici güçlerin gelişmesini zorunlu kılar. Ama üretici güçlerin gelişmesi, işçi sınıfının sayıca artışı ya da üretim aletlerinin miktarca artışı ile sınırlı kalamazdı. Kendisi de artmakta olan bir halkın gittikçe artan gereksinmeleri, emeğin verimliliğinin yükselmesini gerektirir. Oysa emeğin verimliliğinin artışı, emekçinin büyük yorgunluğu pahasına Leon Blum'un inandırmak istediği gibi bir kölece çalışmayla elde edilecek olsaydı, sosyalizmin amaçlarına açıkça aykırı bir durum olurdu. İş günü süresini ve emekçinin yorgunluğunu azaltarak emeğin verimliliğini arttırmak, ancak üretim aletlerinde nitel bakımdan bir ilerleme ile, öncü bir tekniğin kullanılmasıyla, güç işlerin makineleştirilmesiyle ve benzeri olanaklıdır. Bunun için sosyalizm, nesnel yasaları sonucu olarak mekanikten tarım bilimine kadar bilimi kapitalist ülkelerin görmedikleri ölçülerde geliştirir. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Sosyalizm aynı zamanda emekçinin yeteneğinin yükselmesine gereksinme gösterir. Öyle ki üstün bir teknikle temasa geçen el emeği gitgide entelektüelleşir. Sosyalist toplumun gelişimi için zorunlu olan öğeler bunlardır. Bundan çıkan sonuca göre sosyalizmin bir iktisadi temel yasası, insanların iradesinden bağımsız nesnel bir yasası vardır. Sosyalizmin temel ekonomik yasasının ana çizgileri ve talepleri aşağı yukarı şöyle formülleştirilebilir. Üstün bir teknik temel üzerinde sosyalist üretimi durmadan geliştirerek ve yetkinleştirerek bütün toplumun durmadan artan maddi ve kültürel gereksinimlerinin azami tatminini sağlamak. Bunun için azami kar sağlanacağına, toplumun maddi ve kültürel gereksinimlerinin azami tatmini sağlanıyor. Yükselişten bunalıma, bunalımdan yükselişe, üretim duraksamalarla geliştirileceğine, üretim durmaksızın arttırılıyor. Toplumun üretici güçlerinin yok edilişiyle birlikte gelen teknik gelişmenin devresel duraksamaları yerine, üstün bir tekniğin temeli üzerinde üretimin duraksamadan yetkinleşmesi sağlanıyor. Sosyalist toplumun dünyaya örneğini verdiği, muazzam sanayi ve tarımsal ilerlemenin kendi başına bir amaç oluşturmadığını iyice anlamak gerekir. Teknik ilerleme, üretimin gelişmesinin temelidir. Üretimin gelişmesi, sosyalizmin temel bir nesnel gereğine, bütün toplumun durmadan artan gereksinmelerinin en yüksek ölçüde tatminine bağlıdır. Esas olan gereksinmelerin tatminidir. Bu nesnel bir gerektir. Çünkü insanın insan tarafından sömürüsünün ortadan kaldırılması, emekçilerin kendileri için çalıştıkları anlamına gelir. O halde üretimin amacı zorunlu olarak toplumun gereksinmelerinin yüksek ölçüde karşılanması ve bunun en iyi çalışma koşulları içinde yapılmasıdır. Hangi gereksinmeler? Maddi gereksinmeler ama aynı zamanda kültürel gereksinmeler. O halde sosyalist üretimin amacı bütün gereksinmeleriyle birlikte insandır. Sosyalizm, burjuva ideologlarının ileri sürdükleri gibi koskoca ama insana karşı ilgisiz maddi başarılara susamış bir teknik uygarlığı değildir. Tam bir açılıp gelişme halinde bulunan insan, sosyalizmin merkezidir ve bütün maddi başarıların insanın her türlü gereksinmesinin daha iyi karşılanmasından başka amaçları yoktur. Bilme gereksinmesi, kültür gereksinmesi kadar rahat etme gereksinmesi, mutlu bir yaşamın çeşitli öğeleri. Sosyalizm gerçekleşmiş bir hümanizmdir. 5. Sosyalizme geçişin ve sosyalizmin gelişmesinin öznel koşulları. Marksizm, yalnızca sosyalizmin gelişi ve gelişmesi için gereken nesnel koşulların değil, aynı zamanda öznel koşulların, insanların tarihteki bilinçli eylemlerinden doğan koşulların da bilimsel olarak tanınmasını sağlar. Gerçekten de kapitalist sınıfın bütün olanaklarıyla zorunlu uygunluk yasasının işleyişine karşı koyduğunu, devletin etkisiyle kendi üretim tarzını kurtarmaya çalıştığını ve burjuvazinin tarihsel ilerlemenin önüne diktiği bu barajın ancak kapitalistlerin direncini yenmek için zorunlu olan toplumsal güçleri oluşturan proletaryaya ve müttefiklerinin bilinçli eylemiyle yolun üstünden kaldırılabileceğini biliyoruz. Sosyalizmin kuruluşunun birinci koşulu, demek ki çıkarları ulusun çıkarlarıyla özdeşleşen işçi sınıfının gerçekten devrimci bir partiye sahip olmasıdır. Yığınların bu bilinçli eylemi nasıl bir sonuç verebilir? Burjuva devletin yerine üretim araçlarını toplumsallaştıracak yeni bir devlet iktidarının düzenlenmesi sonucunu verir. İşte proletarya diktatörlüğü denen şey bu yeni devlet iktidarıdır. Burjuva devletin kapitalistlerin arkasına sığındıkları, tarihin mahkum ettiği bu tek kalenin yıkılması, yerine üretim araçları özel mülkiyetini ortadan kaldırabilecek yeni bir devlet iktidarının oluşumu sonucunu verir. Proletarya diktatörlüğü öyle bir alettir ki, onsuz üretim ilişkilerinde değişiklik yapmak olanaklı değildir. Herkes çok iyi bilir ki işçi sendikalarının, örneğin günün birinde kapitalistlerin mülklerini kamulaştırmaya, sosyalist üretimi örgütlendirmeye, yani meslek kuruluşlarını, loncalar halinde serbestçe birleşen ve emekçilerinin meyvesini paylaşan emekçilerin üretimini düzenlemeye koyulmaları olanaklı değildir. Bu anarşist sendikalist yavanlık, kapitalizmin koruyucusu burjuva devletin sert siyasal eylemini doğru değerlendirememektedir. Proletarya diktatörlüğünün esas görevi, Marx tarafından açık bir biçimde ifade edilmiştir. Proletarya, siyasal egemenliğini tüm sermayeyi burjuvaziden derece derece koparıp almak, bütün üretim araçlarını devletin yani egemen sınıf olarak örgütlenmiş proletaryanın elinde merkezileştirmek için ve üretici güçlerin tamamını olabildiğince çabuk arttırmak için kullanacaktır. Proletarya diktatörlüğünün hazırlanıp kurulduğu tarihsel dönem, sınıf savaşımının en keskin evresine girdiği dönemdir. Sosyalizmin iktisadi uzlaşmaz karşıtlıkları ortadan kaldırışından uzun zaman sonra, savaşın burjuva kalıntılarının kapitalizmi onarma, yeniden canlandırma çabalarına karşı devam eder ve bu sosyalizmin yeryüzünün daha büyük kısmında başarıya ulaşmasına kadar sürer. Yığınlar ilk kez olarak kendilerinin olan bir demokrasiye kavuşuyorlar. Bir düşünün, ilk kez olarak milyonlarca insan böyle insanca bir yaşama çağrılıyor. Böylece örneğin Çin'in en uzak köylerinde, o zamana kadar kendilerine yük hayvanları gibi davranılan köylüler bellerini doğrultuyor ve kendilerini yurttaş ve kamu yararının sorumlusu hissediyorlar. Proletarya diktatörlüğünün yaptığı büyük iyilik budur işte. O kendilerine bütün ufukların kapalı bulunduğu bu derin insan yığınlarına bilinçli, etkin bir yaşam verir. Proletarya diktatörlüğü sınıflar savaşımının sonu değildir. Onun yeni biçimler altında sürmesidir. Proletarya diktatörlüğü yenilmiş ama direnmeyi bırakmak şöyle dursun, direncini daha da yoğunlaştırmış, yok olmamış, ortadan kalkmamış burjuvaziye karşı siyasal iktidarı eline geçirmiş bulunan proletaryanın sınıf savaşı mıdır? Lenin şunu yazıyordu. Yalnızca sınıf savaşımını kabul edenler henüz Marksist değildirler. Bunlar henüz burjuva düşüncesinin ve burjuva siyasetinin sınırları içerisinde bulunabilirler. Marksizmi sınıf savaşımı teorisi içinde hapsetmek, Marksizmi budamak, onu çarpıtmak, onu burjuvazi tarafından kabul edilebilir bir şeye indirgemek anlamını taşır. Marksist yalnızca sınıf savaşımının kabulünü, proletarya diktatörlüğünün kabulüne dek genişleten kimsedir. Ve gene sosyalistlerin proletarya diktatörlüğünü anlayamamalarının başlıca nedeni, sınıf savaşımı fikrini mantıksal sonucuna kadar götürme işleridir. Proletarya diktatörlüğü bir sınıf egemenliğidir. Kimin üzerinde egemenlik? Kapitalistler üzerinde, kapitalist çöplüğüne üşüşen ve onun devlet iktidarını destekleyen çeşitli sömürücü, açık göz, madrabaz, serüvenci tabakaların üzerinde. Bu yüzden proletarya diktatörlüğü yepyeni tipte bir devlet iktidarıdır. Tarihin daha önce tanımış olduğu bütün siyasal iktidarlar, sömürücü sınıfın egemenliğini, azınlığın çoğunluk üzerindeki egemenliğini temsil ediyorlardı. Proletarya diktatörlüğü ilk kez olarak sömürülenlerin sömürenler üzerindeki egemenliğini temsil ediyor. Onun içinde çalışan, sömürülen ve ezilen öteki toplumsal tabaka ve sınıfların desteğini kazanıyor. O halde proletarya diktatörlüğü çoğunluğun azınlık üzerindeki egemenliği, emekçilerin egemenliğidir. Bu egemenlik ancak çalışan yığınların bilinçli ve örgütlü eylemi sayesinde, onların siyasal eylemi, yaratıcı girişkenlikleri sayesinde hazırlanıp kurulabilir, sürdürülebilir, sağlamlaştırılabilir. Bu egemenlik, asıl parçalanması, ortadan kaldırılması söz konusu olan siyasal rejimin ve iktisadi sistemin ideolojik oyalanmasından başka bir şey olmayan burjuva yasallığın kapsamına giremez. Bunun içindir ki hareket halindeki yığınlar, ulusun çıkarlarına uygun ve demokratik özgürlüklerin alabildiğine gelişmesini sağlayan yeni bir meşruiyet yaratırlar. Bu egemenlik burjuvazinin bütün ayrıntılarında çoğunluğa baskı yapmak için tasarlanmış bürokratik devlet makinesini kullanamaz. Bunun içindir ki hareket halindeki yığınlar yukarıdan aşağıya empoze edilen burjuva bürokratlığı yıkar. Kendileri tarafından denetlenen ve halkın gözleri önünde açıkça işleyen yeni tipte bir yönetim kurarlar. Proletarya diktatörlüğü yalnızca bir egemenlik aleti değildir. Aynı zamanda proletarya ile emekçi köylüler ve orta sınıflar arasında bir ittifakın da aletidir. Bu diktatörlük müttefiklerini ulusal çıkara uygun bir yolda yönetmek için proletaryaya çok gereklidir. Madem ki çoğunluğun azınlık üzerindeki egemenliği, proletarya diktatörlüğü, burjuvazinin yığınlara zorla kabul ettirdiği siyasal boyunduruğun sonudur, emekçiler için, yığınlar için demokrasidir, proletarya diktatörlüğünün gelişi bir kurtuluştur ve bu siyasal kurtuluşun koşulu burjuvazinin düzen ve dolaplarının önlenmesidir. Proletarya diktatörlüğü tarihte ilk kez yığınlar için bir demokrasi olduğundan demokrasinin en yüksek biçimidir. Bu bir dönemeçtir. Burjuva demokrasisinden, sermaye diktatörlüğünden proletarya diktatörlüğüne, halk diktatörlüğüne dönen, ezenlerin demokrasisinden ezilen sınıflar demokrasisine dönen bir dönemeç. O zamana kadar büyük yığınları ezmeye yarayan özel bir güç olan devlet, en sonu bastırılmış olan ezenlere karşı halkın çoğunluğunun, işçilerin ve köylülerin ve onların müttefiklerinin genel gücünün ifadesi haline gelir. Sömürülenler için gerçek özgürlükler, proleterlerin ve köylülerin ülkenin yönetimine gerçekten katılması ancak proletarya diktatörlüğünde olanaklıdır. Proletarya diktatörlüğünün görevlerini yerine getiren devletin yalnız özel bir baskı gücüne dayanmaması ama halkın çoğunluğunun genel gücüne dayanması onun niteliğini kökten değiştirir. Bu yeni tipte bir devlettir. Burjuvazi bir sınıf olarak bütün dünyada yenilmiş ve tasfiye edilmiş olmadığı sürece bu devletin sürekli olarak güçlendirilmesi zorunludur. Bu devletin güçlendirilmesi her şeyden önce yığınların bilinçli siyasal eyleminin güçlendirilmesi demektir. Buna karşılık burjuva devletin güçlendirilmesi, onların polis kuvvetlerinin arttırılmasından ve yığınların siyasal eyleminin boğulmaya kalkışılmasından başka bir anlama gelmez. Görülüyor ki proletarya diktatörlüğünün güçlendirilmesi, sömürücü sınıf devletlerinin güçlendirilmesinin tam karşıtıdır. Bunun içindir ki proletarya diktatörlüğünün güçlenmesi, aynı zamanda devletin klasik çizgilerinin gerçekten zayıflaması demektir. Halkçı bir polisin tutumu, yığınlarla olan bağları, bir burjuva devletin polisininkilerle, eğer bu polisin kitlelerle olan bağlarından söz edilebilirse, hiçbir şekilde kıyaslanamaz. Bir halk ordusunun tutumuyla emperyalist bir ordunun hiçbir ilişkisi, benzerliği yoktur. Çin'in kurtuluşu sırasında bütün dünya bunu görüp anladı. Yeni devletin siyaseti dar ve kapalı uzman çevrelerinde hazırlanmaz, yığınların içinde ve yığınların öncü güçleri içinde hazırlanır. Kolhozcu bir milletvekili kendi kolhozunda emekçi olarak kalır. Proletarya iktidarının uygulanışının tarihsel biçimleri çeşitlidir. Birincisi Paris Komünü'dür. Halk demokrasileri bunun bir başka biçimidir. Proletarya iktidarının klasik biçimi Sovyetler iktidarıdır. Emekçiler vekilleri Sovyetleri ya da konseyleri Rusya'da 1905 devrimi sırasında ortaya çıktılar. Bu siyasal iktidar biçimi hareket halindeki yığınlar tarafından yaratıldı. 1917 Ekim devrimi bütün iktidarı Sovyetlere verdi. Sovyetler proletaryanın ve bütün sömürülenlerin en geniş yığın örgütlenmesi bizzat yığınların doğrudan organıdır. Sovyetler karar verirler, yerine getirirler ve verdikleri kararların yerine getirilmesini kendileri denetlerler. Burjuva parlamenter meclislerden, ulusal ya da yerel, farklı olarak bütün iktidarı yürütme gücünü olduğu kadar yasama gücünü de ellerinde bulundururlar. Sovyetler, devlet iktidarının yerel ve merkezi organıdırlar. Sovyetlerin üyeleri her an seçmenleri tarafından geri alınabilirler. Yeni iktisadi temelin yansısı Stalin Anayasası şu olguyu onaylamıştır. SSCB'de bütün iktidar, emekçiler vekilleri Sovyetlerinin şahsında, kent ve köy emekçilerine aittir. Onun içindir ki Sovyetler Birliği'nde hiç kimse yasaya boyun eğmekten bağışık tutulmaz. Büyük sermayenin en gerici unsurları tarafından kurulan faşist diktatörlüğün keyfi yönetiminden ve terörden başka silahı yoktur. Burjuva meşruiyetini kendisi ayaklar altına alır. Tersine sosyalist demokrasi gücünü emekçilerin desteğinden alır. Onun için ancak emekçilerin özel ve kamusal haklarının kullanılmasını güven altına alarak varlığını sürdürebilir. Sovyet hükümeti bütün yurttaşlar gibi anayasaya saygı göstermek ve yasalara uymak zorundadır. Başka türlü de hareket edemezdi, yoksa bütün otoritesini yitirirdi. Rousseau'nun ülküsü, genel iradenin ifadesi olarak demokrasi, demek ki proletarya diktatörlüğü tarafından tamamıyla gerçekleştirilmiştir. Ve gerçekten de böyle bir ülkü ancak sınıfların iktisadi karşıtlıklarının ortadan kaldırılmasıyla gerçekleşmiş olabilir. Geniş yığınların bilinçli eylemine dayanan Sovyet Devleti'nin sosyalizmin kuruluşunda çok büyük bir rolü vardır. Yeni iktidar, yeni üretim ilişkilerinin ortaya çıkışı için vazgeçilmez öznel bir koşuldur. Gerçekten proletarya iktidarı, tarihsel bakımdan kendi iktisadi temelinden önce gelmek ve kendi temelini yaratmak zorunda olmak gibi bir özellik gösterir. Burjuva iktidarı tersine Burjuva devrimi sırasında en başta Burjuvazi'nin siyasal egemenliğini mevcut Burjuva ekonomisiyle uygunlaştırmalıydı. Bundan başka proletarya devriminden önceki devrimlerin amacı bir sömürü biçimi yerine bir başka sömürü biçimini getirmekti. Proletarya devrimi tersine tüm sömürüyü ortadan kaldırır ve bu da ancak devletin önemini arttırır. Sosyalist iktisadi temelin mevcut olduğu andan başlayarak Sovyet devleti, kendi iktisadi temelinin yansısı olarak kabul edilmelidir. Ve işte o zaman olayların gerçeği yeni bir biçimde, yeni anayasa biçiminde ifade edilmiş olabilir. Sovyet anayasası bu hakların kullanımını olanaklı kılan maddi koşulların yaratılmasını en uzak bir zamana atarak soyut bir takım haklar ilan etmek yerine maddi temelleri zaten daha önce yaratılmış olan gerçek hakların varlığını onaylamak gibi bir özellik gösterir. Örnek, SSCB yurttaşlarının çalışma hakları, yani işin nicelik ve niteliğine göre emeklerinin karşılığı ile birlikte güvenceli bir iş edinme hakları vardır. Çalışma hakkı, ulusal ekonominin sosyalist biçimde düzenlenmesiyle, Sovyet toplumunun üretici güçlerinin sürekli olarak büyümesiyle, iktisadi bunalım olanaklarını ortadan kaldırmasıyla ve işsizliğin tasfiyesiyle güven altına alınmıştır. Madde 118. Bu demek midir ki Sovyet devleti iktisadi temelini edilgin bir biçimde yansıtmakla yetinir? Hiç de değil. Sovyet devleti hiçbir an ekonominin nesnel yasalarının bilgisine dayanarak sosyalist ekonominin gelişmesini hızlandıran ve onu tutarlı bir şekilde planlayan etkin bir güç olmaktan geri kalmaz. Bu görevi yerine getirmek için Sovyet devletine iki şey gereklidir. 1- Doğanın ve toplumun yasalarını tanımak, yani bilim. 2. Yeni fikirleri anlayıp benimsemiş yığınların bilinçli desteği. Proletaryanın siyasal iktidarının kuruluşu sırasında bilimsel sosyalizmin oynadığı büyük rol demek ki gitgide artacaktır. Burjuva ideolojisine karşı bilinçli savaşım, Marksizm-Leninizmin yığınlar arasında yayılması, biçimiyle ulusal, içeriğiyle sosyalist yeni bir kültürün yaratılması, böylece sosyalizmin kuruluşu için vazgeçilmez olan öznel koşullardır. Sosyalizm kurulup yerleştiği ölçüde, demek ki Sovyet devletinin bu yeni tipte devletin eğitimdeki rolü ve kültürel rolü büyüktür. Devletin rolünün bu artışı hiç de Marksizmin düşmanlarının sözünü ettikleri totaliter baskının artışı anlamına gelmez. Devletin bu yeni rolü yığınların kültürel ve entelektüel düzeylerini egemen sınıf için tehlike oluşturmaksızın yükseltemeyen kapitalist burjuva devletlerince hemen hemen bilinmeyen bir şeydir. Bu yüzden kapitalist devlet en başta bastırma işleriyle meşguldür. Tersine emekçilerin devleti iktisadi alanda olduğu kadar kültür alanında da varlığını korumasını bilerek gitgide yığınların yaratıcı emeğinin yönetici merkezi haline gelir.